Ayrım 35, Kürtçülük, 1787-1923, Bilal Şimşir, sayfa 421. Mustafa Necati Bey, Saruhan. Türk'ün hakkı tarihini, İslam'ın şeref ve haysiyetini yıkan bir muahede bugün okunurken kalbimizden kopan bir feryatla isyan ediyorum ve diyorum ki, ey Avrupa, ey İngiltere, senin vaaz ettiğin esası kabul etmeyecek bir Türk ve bir İslamiyet vardır. Avrupa'ya kemali sükunetle diyoruz ki, siz barbar ve vahşisiniz. Asla kabul edemeyiz. Biz efendiler burada bütün İslam alemi ve bütün Türk alemi namına kuvvetimizi, kudretimizi göstermeye mecburuz. Avrupa'nın sulhu yalancıdır, aldatıcıdır ve imza edilmeye layık değildir. Biz bütün kuvvetimizle isyan ediyoruz ve bu muahedeyi tasdik etmeyeceğiz. Efendiler, 4 harp senesinde 3 milyon evladını feda eden bir milleti boğazlamak demek, cihana karşı biz medeniyeti yıkıyor, biz insaniyeti yıkıyoruz demektir. Efendiler, Hindistan'da sesler yükselirken Mısır'dan feryatlar koparan alemi İslam, ey Türkler uyanın, bizi kurtarın diye bağırırken biz zelil ve hakir olmayacağız. Kudretimiz kuvvetimizle cihana hakkımızı tasdik ettireceğiz. Alkışlar. Hamdullah Supi Bey, bize gazetelerden alınmış malumatı tebliğ ediyorlar. Bu son kat'i şekil değildir. Fakat bu tebligat yapılmadan evvel, gazeteler vasıtasıyla öğrendiğimiz bu tehlikeleri almadan evvel yine bilmiyorduk ki İtilaf Devletleri namına bize tebliğ edilecek sur bir idam kararından başka bir şey olmayacaktır. İstanbul'da İngilizlere uşaklık ederek çalışmak isteyenler şakaklarına bir kurşun yediler. Sulh teklifatı Ferit Paşa hükümetini gazeteleriyle, lisanıyla İngilizlerin bu memlekete yerleşmelerine yardım eden adamların cümlesini baş aşağı devirmiştir. Urfa'da, Ayıntap'ta, Maraş'ta bütün bu havalide ateşle, yaygınla cinayetin, esaretin tehlikesine karşı yine cevabımızı verdik. Toprağımızın bir köşesi yoktur ki bu tehlikeden masum olsun. Bizim vazifemiz memleketin en ücra köşelerine kadar bağırmak, esaret, yangın, tahrip, kıtal, size her tarafta tehdit ediyorlar, hazırlanınız demektir. Anadolu'nun topraklarından, sahillerinden düşmanlarımızı kovuncaya kadar muharebe edeceğiz. Bu sulh paçavrasını bize uzattıkları vakit kanlı kılıçlarımızı göstereceğiz. İşte size son cevabımız. Sürekli alkışlar. Reis Paşa, Mustafa Kemal Paşa, efendiler, milletimizin hissiyatını tamamen tercüme eden bu heyecan ve teessüratımızı zayi etmeden, idamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azimkerane ve daha kuvvetli mukavemet çarelerini düşünmek için celseyi tatil ediyorum. Pazartesi günü öğleden sonra tekrar içtima edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 2-3, Basılış Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, Ankara, 1981, sayfa 13-22. Gelişmeler devam ediyor. 1 Haziran 1920, Amerikan Senatosu Başkan Wilson'ın Ermenistan mandası önerisini reddetti. Senato 13'e karşı 52 oyla red kararı alırken bu mandanın ABD'ye maddi kazanç getirmeyeceği, aksine yük getireceği noktasından hareket etti. General Harbert 1920 yılında yayımlanan raporunda Ermenistan'a Amerikan mandası için 5 yılda 757 milyon dolar harcamak ve 59 bin asker ayırmak, daha sonra da asker sayısını 200 bine çıkarmak gerekeceğini belirtmişti. ABD Senatosu'nun kararı Ankara'nın doğu politikasını kolaylaştırmıştır ve emperyalizmin ser politikasına ilk darbesi doğuda indirilecektir. 7 Haziran 16 Mart 1920 tarihinden itibaren İstanbul hükümetince akdedilen bir cümle mukavelat, uhudat vesairenin ke'en lem yekün addi hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanun sayı 7. İstanbul'un işgalinden sonra İstanbul hükümetinin imzaladığı ve imzalayacağı bütün sözleşme, anlaşmalar geçersiz sayıldı. Bu yasanın gereği olarak 10 Ağustos 1920 tarihinde İstanbul hükümetine imzalatacak olan Sevr Anlaşması da geçersiz sayılacaktır. Garzan'da ayaklanmış olan aşiret reisi Cemil Çeto teslim oldu. 8 Haziran, doğuda milli aşireti ayaklandı. Ayaklanma 20 Haziran'da sona erdi. 14 Haziran, Ankara'da hakimiyet-i milliye barış şartlarını idam hükmü manşetiye verdi. Düşmanların bu kararına karşı bizim de bir şeye karar vermemiz lazım, yaşamak. Evet, ölmemek için uğraşıyoruz ve onun için mücadele edeceğiz diye yazdı. 25 Haziran, Türk direnişi Fransız parlamentosunda konuşuldu. Fransız eski başbakanı Briand şöyle konuştu. Türkiye'yi ortadan kaldırmak müttefiklerin savaş hedeflerinden biriydi. Türklere kah yaşayacaksın, kah yaşamayacaksın dersek bu onlarda yurtseverlik duygusunu uyandırır, çetecilik yaparlar. Mustafa Kemal ve çetelerinin bizim ülkemizdeki benzerlerine yurtsever denir. Yine 25 Haziran, Şırnak aşireti reisi Süleyman Ağa, Musul'daki İngiliz siyasi subayına bir mektup göndererek Mustafa Kemal'in Anadolu'yu ve Kürdistan'ı İstanbul'dan kopardığını ileri sürdü. Kendisinin İngiltere'ye bağlı olduğunu bildirdi ve İngiliz hükümetinin yardımıyla Bedir Hanlılardan bir yönetici gönderilmesini istedi. İngiliz yöneticisi mektup sahibine Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın Kuvayi Milliye aleyhindeki fetvasından bir örnek gönderdi. 11 Temmuz, İtilaf devletleri Türkiye'de Türk olmayan ırkların da devlet haline getirilmesini, barış anlaşması imzalanmazsa Türklerin Avrupa'dan atılmasını ve İstanbul'un Türklerden alınmasını kararlaştırdılar. Bu karar 16 Temmuz'da İstanbul hükümeti temsilcisi Reşit Bey'e bildirildi ve barış anlaşmasının imzalanması için 10 günlük süre tanındı. 16 Temmuz, Sadrazam Damat Ferit Paşa, İngiliz Yüksek Komiseri de Robek'le görüştü, barış şartlarını çok ağır bulduklarını, fakat kendisi gibi makul insanların anlaşmayı imzalamaktan başka çıkar yol görmediklerini, ama herkesin böyle düşünmediğini, asayişi sağlayabilmek için İngiltere'den yardım beklediklerini söyledi. De Robek'in yazdığına göre Sadrazam kendisi anlaşmayı imzalamaktan yanadır ve başkalarını buna ikna etmeye çalışmaktadır. 19 Temmuz, Hürriyet ve İtilaf Partisi lideri Sadık Bey, partisinin Sevr Anlaşması'nın imza edilmesinden yana olduğunu açıkladı. Sadık Bey, Journal Dorient gazetesine verdiği demeçte, şartları ne derece ağır ve elim olursa olsun, fırkamız Barış Anlaşması'nın imza edilmesinden yanadır dedi. 20 Temmuz, İstanbul hükümetinin devletin varlığı çok daralmış olsa bile Sevr Barış Anlaşması'nın imzalanmasını kararlaştırdı. Hadi Paşa ile Rıza Tevfik Bey anlaşmayı imzalamakla görevlendirildi. Bunlar 23 Temmuz'da Paris'e hareket ettiler. Bunlara 25 Temmuz'da Bern elçisi Reşat Halis Bey de eklendi. İstanbul hükümeti anlaşmada birkaç ufak değişiklik yapılmasını önermeyi de benimsedi. 22 Temmuz, İstanbul'da sarayda 43 kişinin katılımıyla toplanan Saltanat Şurası Sevr Barış Anlaşması'nın imzalanması kararı aldı. 42 kişi anlaşmanın kabulü için oy kullandı. Yalnız Topçu Feriki Rıza Paşa bu karara katılmadı, çekimserim dedi. Yine 22 Temmuz, Damat Ferit Paşa Osmanlı hükümetinin Sevr Barış Anlaşması'nı imzalamak üzere Hadi Paşa, Rıza Tevfik Bey ile Reşat Halis Bey'i görevlendirdiğini bir nota ile İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir de Robek'e bildirdi. 28 Temmuz, Damat Ferit Paşa, Kemalistlere karşı savaşmak ve düzenini yeniden kurmak için İngiltere'den yardım istedi. İngiliz Yüksek Komiseri yardım sözü verdi. Damat Ferit, Mustafa Kemal'e karşı Kürt birliklerini kullanmayı öneriyor. Planı İngiliz generalleriyle birlikte hazırlamış. De Robek, planın uygulanması imkansız değil. Ancak Fransız nüfus bölgesinde kalan Kürtleri kullanmak için Fransızların da işbirliği yapması gerektir demektedir. 4 Ağustos, Damat Ferit Paşa hükümete bir bildiri yayımlayarak Sevr Anlaşması'nı imzalayacağını açıkladı. Bildiride, Bolşeviklerden yardım almak Osmanlı Devleti'ni küçültür, Anadolu'da İsyancı İttihat Komitesi mutlaka ezilecektir dendi. Sevr Anlaşması'nın imzalanması, 10 Ağustos 1920. Müttefik devletler ile Türkiye arasında barış anlaşması 10 Ağustos 1920 günü Fransız yakınındaki Sevr şehrinde imzalandı. Sevr anlaşması diye tarihe geçen bu anlaşmayı başça müttefik devletler denen İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya ile birlikte onların yardımcıları veya dominyonları durumunda sayılan 13 devlet daha imzaladılar. Türkiye adına anlaşmaya 3 kişi imza koydu. Bağdatlı Hadi Paşa, Rıza Tevfik Bey, Bölükbaşı ve Reşat Halis Bey. Hadi Paşa ile Rıza Tevfik, Ayan Meclisi üyeleriydi, yani senatör. Reşat Halis Bey ise Bern'deki eski Türk elçisiydi. Yani meslekten diplomat. Bu üç kişi ileride 150'likler listesine girecek, Türk vatandaşlığından düşürülecek ve Türkiye'den sınır dışı edileceklerdi. Sevr anlaşmasının aslı üç dildedir. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca. 433 maddeyi kapsayan anlaşma şu bölümlerden oluşmaktadır. Bölüm 1. Milletler Cemiyeti Anlaşması. Madde 1 ile 26. Bölüm 2. Türkiye'nin sınırları. Madde 27-35. Bölüm 3. Siyasal hükümler. Madde 36-139. Bölüm 4. Azınlıkların korunması. Madde 140-151. Bölüm 5. Kara, deniz ve hava kuvvetlerine ilişkin hükümler. Madde 152-207. Bölüm 6. Savaş tutsakları ve mazarlıklar. Madde 208-226. Bölüm 7. Yaptırımlar. Madde 227-230. Bölüm 8. Mali hükümler. Madde 231-260. Bölüm 9. Ekonomik hükümler. Madde 261-317. Bölüm 10. Hava ulaşımı. Madde 318-327. Bölüm 11. Limanlar, su yolları ve demir yolları. Madde 328-373. Bölüm 12. Çalışma. Madde 374-414. Bölüm 13. Çeşitli hükümler. Madde 415-433. Anlaşmanın ikinci ve üçüncü bölümleri Osmanlı Devleti'ni haritadan siliyor ve sadece İstanbul ve dolayları ile Anadolu'nun ufak bir parçasında küçücük bir Türkiye bırakıyor. Anlaşmanın dördüncü, 12. bölümleri de Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini alıp götürüyor ve Türkiye sömürgeleştiriliyor. İkinci bölümün 27. maddesinde sınırlar uzun uzun tanımlanıyor. Maddenin kesimleri, fıkraları şöyledir. 1. Avrupa'da sınırlar. 1. Karadeniz sınırı. 2. Yunanistan ile sınır. 3. Marmara Denizi'nde. 2. Asya'da sınırlar. 1. Batı'da ve güneyde. 2. Suriye ile sınır. 3. Mezopotamya, Irak ile sınır. 4. Doğu'da ve Kuzeydoğu'da sınır. 5. Karadeniz'de. Bu ayrım Sevr Anlaşması'nın Türkçe çevirilerinde atlanmış ve 27. maddede karışıklık yaratılmıştır. 3. bölümde Osmanlı ülkesi kesim kesim şöyle parçalanıp bölüştürülüyor. Bölüm 3. Siyasal hükümler. Madde 36-139. Kesim 1. İstanbul. Madde 36. İstanbul şartlı olarak Türkiye'ye bırakılıyor. Kesim 2. Boğazlar. Madde 37-61. Yabancı denetiminde bir Boğazlar bölgesi kuruluyor. Kesim 3. Kürdistan. Madde 62-64. Özerk oluyor. Daha sonra bağımsız olabilecek. Kesim 4. İzmir. Madde 65-83. İzmir ve bölgesi adım adım Yunanistan'a veriliyor. Kesim 5. Yunanistan. Madde 84-87. Doğu Trakya Yunanistan'a veriliyor. Kesim 6. Ermenistan. Madde 88-93. Orta ve Doğu Anadolu'da bir büyük Ermenistan kuruluyor. Bunun sınırlarını ABD Başkanı Wilson çizecek. Milyonlarca Müslüman, Türk, Kürt, Çerkez, yüz binlerce Ermeninin egemenliği altına sokulacak. Kesim 7. Suriye, Irak, Filistin. Madde 94-97. Türkiye'den tamamen koparılıyor. Hatay, Antep, Birecik, Urfa, Mardin, Midyat, Suriye'de, Kerkük, Musul, Süleymaniye sancakları da Irak'ta kalıyor. Suriye, Fransız mandası, Irak ve Filistin ise İngiliz mandası altına sokuluyor. Kesim 8, Hicaz, madde 98-100, Osmanlı Devleti'nden tamamen koparılıyor. Kesim 9, Mısır, Sudan ve Kıbrıs, madde 110-117, İngiliz himayesine giriyor. Osmanlı Devleti ile olan bütün ilişkileri kesiliyor. Kesim 10. Fas, Tunus. Madde 118-120. Fransız himayesine giriyor. Kesim 11. Libya ve Ege Denizi adaları. Madde 121-122. Libya ve 12 ada İtalya'da kalıyor. Sevr Anlaşması'nın 3. bölümü, 3. kesimi Kürdistan başlığını taşıyor. Bu kesimi oluşturan 3 maddenin tam metinleri şunlardır. Bölüm 3. Kesim 3. Kürdistan. Madde 62. İş bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sayılarak 6 ay içinde İstanbul'da toplanacak ve İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetlerince atanacak 3 kişilik bir komisyon 27. maddenin o 2 taksim 2 ve 3. fıkralarının tanımladığı biçimde Fırat'ın doğusunda, Ermenistan'ın güney sınırları güneyinde, Türkiye'nin Suriye ve Mezopotamya ile olan sınırının kuzeyinde çoğunlukla Kürtlerin bulunduğu bölgeler için bir yerel özellik planı hazırlayacaktır. Herhangi bir sorun üzerinde oy birliği sağlanamazsa sorun komisyon üyeleri tarafından hükümetlerine sunulacaktır. Bu plan, bu bölgede yaşayan Asuri, Geldani ve öteki Soyvid'in azınlıklarının korunması için tüm güvenceleri içerecek ve bu amaçla İngiliz, Fransız, İtalyan, İranlı ve Kürt temsilcilerinden oluşacak bir komisyon iş bu anlaşma hükümleri gereğince Türk sınırının İran sınırı ile aynı olduğu yerlerde gerekmekte ise ne gibi düzenlemeler yapılacağını incelemek ve karara bağlamak için bu yerleri gezecektir. Madde 63. Türkiye hükümeti yukarıdaki 62. maddede sözü edilen her iki komisyonun da kararlarını adı geçen hükümete bildirmelerinden sayılarak 3 ay içinde kabul etmeyi ve yerine getirmeyi baştan yükümlenir. Madde 64. Bununla birlikte iş bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir yıl içinde 62. maddede tanımlanan bölge içindeki Kürt halkları bu bölge nüfusunun çoğunluğunun Türkiye'den bağımsız olmak istediğini gösterir biçimde Milletler Cemiyeti Konseyi'ne başvuracak olur ve konsey de bu halkların bu bağımsızlığı kullanmaya yetenekli oldukları kanısına varırsa, bunun kendilerine sağlanmasını öğütleyecek olursa, Türkiye bu öğütleme hükümlerini yerine getirmeyi ve bu bölge üzerinde tüm hak ve yetkilerini bırakmayı başından yükümlenir. Bu bırakma işleminin ayrıntıları iş bu anlaşmayı imzalayan başça müttefikler ile Türkiye arasında ayrı bir anlaşma konusu olacaktır. Böyle bir bırakılma olacak olursa Kürdistan'ın şimdiye değin Musul ili kapsamında sayılmış bölümünde oturan Kürtlerin böyle bir bağımsız Kürt devletine gönüllü olarak katılmalarına başça müttefik devletlerce karşı çıkılmayacaktır. Sevr anlaşmasının asıl mimarı İngiltere'ydi. Kürdistan başlığı altında yukarıdaki 3 maddede İngiltere'nin isteği üzerine anlaşmaya eklenmiştir. Bu maddeler İngiliz görevlilerinin kaleminden çıkmıştır. Bunların yaratıcıları İngilizler olmuştur. Kürt toplumundan özellik ya da bağımsızlık diye ciddi bir istek gelmemiştir. Seyyid Abdülkadir, Şerif Paşa, Bedirhanlar gibi ileri gelen bazı Kürtçülerin böyle bir emelleri vardı. Ama bunların hiçbirinin Kürt toplumunu temsil etmediğini İngiliz görevliler de belirtmişlerdi. İngilizler, Kürt toplumunun özellik ya da bağımsızlık diye ciddi bir istekleri olmadığını bile bile zoraki olarak anlaşmaya böyle birkaç madde eklemek için ısrarlı olmuşlardır. Sevr Anlaşması'nın bir özeti. Özakman 1881-1938, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, sayfa 322-325'ten kısaltılarak alındı. Burada Sevr Anlaşması yanlışlıkla 344 madde olarak gösterilmiştir. Doğrusu 433 madde olacak. Anlaşma 433 maddedir. Bazı hükümleri şöyle. Anlaşma müttefiklerin istediği gibi uygulanmazsa İstanbul Osmanlı yönetiminden geri alınacak. Madde 36. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gelibolu, Gökçeada, Bozcaada Yunanistan'a verilecek. İzmir bölgesi, İzmir, Kuşadası, Tire, Ödemiş, Manisa'nın batısı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Foça, Ayvalık, Burhaniye. Osmanlı egemenliği altında kalacak ama bu hakkı Yunanistan kullanacak. Yerel yönetim 5 yıl sonra Milletler Cemiyeti'nden bu bölgenin Yunanistan'a bağlanmasını isteyebilecek. İsteğin uygun görülmesi halinde Türkiye bu topraklar üzerindeki haklarından vazgeçeceğini önceden kabul edecek. Madde 84-87, madde 65-83. Kuzeydoğu'da 1914'ten önceki sınır geçerli olacak. Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu ve Iğdır'a kadar Kars, Türkiye dışında kalacak. Madde 27-4. Doğu Anadolu'da Ermenistan ve aşamalı olarak Kürdistan kurulacak. Madde 88-93, madde 62-64. Güneyde Ceyhan, Osmaniye, Dört Yol, İskenderun, Antakya, Maraş'ın güneyi, Gaziantep, Urfa, Mardin, Cizre, Suriye'ye verilecek. Madde 27. Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan bu topraklar üzerinde bütün haklarından vazgeçecek. Madde 132. Boğazlar, bütün kıyılarıyla Marmara Denizi. Bölgesi, özel bütçesi, teşkilatı, bayrağı, polisi olan yarı devlet niteliğindeki bir karma kurulun egemenliğinde olacak. Madde 37, 61 ve 178. Bu bölgedeki tüm istihkamlar yıkılacak ve silahsızlandırılacak. Madde 177. Bu bölgede bulunan ve top ulaşımına elverişli bütün demir ve karayolları kullanılmaz hale gelecek. Madde 178. Türkiye'nin bu bölgede telsiz telgraf istasyonu kurması yasak. Madde 190. Boğazlar bölgesi askeri amaçla yalnız İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından kullanılabilecek. Madde 178 Taksim 3. Jandarma 35 bin, kara kuvveti 15 bin kişiyle sınırlı olacak, ancak gönüllüler askere alınacak. Madde 154, 155, 165. Boğazlar bölgesindeki Türk jandarması müttefikler arası işgal komutanlığına bağlı olacak. Madde 161. Subaylar ve erlerin sayısı birliğin bulunduğu kesimdeki Müslüman olan ve olmayan nüfusa orantılı ve bu oran polis içinde geçerli olacak. Madde 165-170. Silah, cephane, askeri araç ve gereç yapımı, ithali ve ihracı müttefikler arası askeri denetim kurulunun denetim ve iznine bağlı. Madde 173 ve diğerleri. Zırhlı araç ve tank yapımı ve ithali yasak. Madde 176. Seferberlik yasak. Madde 162. Deniz kuvvetleri kurulması yasak. Madde 188. Balıkçılık ve polis hizmetleri için en fazla 7 gambot, 6 torpido bot kullanılabilecek. Madde 181. Öteki bütün askeri gemiler yok edilecek. Madde 184. Yavuz zırhlısı galiplere. İngiltere, Fransa ve İtalya teslim edilecek. Madde 258. Türkiye'nin savaş ve denizaltı gemisi yapması ve edinmesi yasak. Madde 182-186. Hava kuvvetleri kurulması yasak. Madde 191. Bütün kapitülasyonlar yararlanacakların sayısı artırılmış olarak sürdürülecek. Madde 261 ve diğerleri. Adalet rejimi müttefiklerce yeniden saptanacak. Madde 137. Soy, din ve dil azınlıkları bağımsız ve denetimsiz olarak diledikleri kadar ilk, orta ve yüksek okul açabilecek ve kendi dillerinde eğitim yapabilecekler. Madde 147. Osmanlı Maliyesi müttefiklerce seçilecek bir maliye kurulunun denetimi altında olacak. Madde 231-260. Mondros Anlaşması'nın galipleri stratejik yerlere, doğu illerine, ayrıca Toros tünellerini işgal ve haberleşmeyi denetleme hakkı veren maddelere sınırsız olarak yürürlükte kalacak. Madde 106. 35. ayrımın sonu. Sayfa 432.